KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 12. Kaset 1. Yüz Sayfa 352 Soru Tarzı Türk eğitim sisteminde genel hedefler aşağıdakilerden hangisine dayalıdır? KPSS 2005 A. Milli Eğitim Temel Kanununa B. Okul Yönetmeliklerine C. Tebliğler Dergisine D. Şura kararlarına E. Öğretim programlarına Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenen Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden birisi değildir? A. Laiklik B. Karma eğitim C. Okul aile işbirliği D. Yöneltme E. Toplumsallaşma Cevap E. Öğretimde hedef, davranışların belirlenmesinde dikkat edilecek ilkeler. Hedef davranış olarak ifade edilerek somut ve en özel öğrenci tepkisi olarak ifade edilir. Hedeflere ulaşma düzeyi ancak gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci tepkileri olarak davranışa dönüştürülerek belirlenir. Hedef yetiştireceğimiz öğrencide bulunmasını istediğimiz ve öğretim faaliyetleri yoluyla kazandırılabilir nitelikler ya da özelliklerdir. Hedefler genel ifadelerle doğrudan gözlenemeyen belirlenir. Hedef cümlelerinin sonuna bilgisi, becerisi, gücü, yeteneği, ilgililik, farkında olma, kavrayabilme gibi ibareler konulur. Davranış ise hedeflerin somut ifadelerle gözlenebilen veya ölçülebilen belirlenmesidir. Davranış cümlelerinin sonuna tanımlama, söyleme, açıklama, yazma, gösterme, işaret etme, bulma, tartışma gibi ibareler konulur. Hedefler bireyin özelliklerine, toplumun beklentilerine, konu alanının özelliklerine ve doğanın özelliklerine uygun olmalıdır. Öğrenci davranışına dönüklük. Hedef öğretmenin ne yapacağını değil, öğrencinin ne yapacağını ifade etmesidir. Örneğin, cümlenin öğelerini kavratma şeklindeki bir hedef ifadesi, öğretmenin davranışını içerdiği için yanlıştır. Cümlenin öğelerini kavrayabilme, örneğinde olduğu gibi, hedef öğrenci davranışı açısından ifade edilmelidir. Öğrenci yaşantısına dönüklük. Hedefler öğrencinin öğretme, öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmasını sağlayacak özelliklerde olmalıdır. Hedefler bilişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. Bir hedefin kapsamı diğer hedeflerin kapsamına girmemelidir. Yeterliğe ya da performansa dayalı öğretim uygulamalarında daha çok ölçüt dayanıklı hedef belirlenir. Ölçüt dayanıklı hedefler yer, zaman ve birim gibi ölçütlerine göre belirlenir. Örneğin, 1 dakika 200 kelimeyi okuyabilme ya da 100 metreyi 12 saniyede koşabilme gibi. Hedefler içerik ile ilişkili, konularla bağlantılı olmalıdır. Kenetlilik. Hedef öğrenme ürününe dönüktür. Bu nedenle öğrenme sürecini değil, sürecin sonunda ortaya çıkacak özellik önemlidir. Bu nedenle öğretim sürecindeki konu başlıkları ya da öğretmenin kullanacağı yöntemler hedef olamaz. Örneğin, cümlenin ögeleri şeklindeki bir ifade konu başlığı olduğu için hedef olamaz. Davranışlar ilgili oldukları hedefleri nitelik ve nicelik olarak iyi temsil etmelidir. Kapsamalıdır. Davranışlar, hedefe ulaşmayı sağlayacak düzeyde zenginleştirilmiş olarak belirlenmelidir. Hedef ifadeleri açık ve seçik olmalıdır. Hedef ifadeleri herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır. Kritik davranış. Her hedefi temsil eden davranışlar arasında önem derecesi yüksek ve olmazsa olmaz anlamında öncelikli davranışlara kritik davranış denir. Örneğin, Atatürk'ün hayatını kavrayabilme hedefinde Atatürk'ün ilkelerinin önemini açıklayabilme davranışı önem derecesi yüksek olan bir kritik davranıştır. Hedef davranışların öğretim sürecini başlatan, yönlendiren ve ölçmeye kılavuzluk yapan önemli bir program ögesi olma özelliğine uygun olmalıdır. Öğretimin hedefleri davranışın hangi koşullar altında gösterilebileceğini belirtmelidir. Öğretimin hedefleri öğrencilerin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olmalıdır. Hedefler gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Hedefler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim programlarının ortak çaba ve etkileşimiyle ulaşılabilir olmalıdır. Yalnızca öğrencilerin ya da yalnızca öğretmenlerin kendi çabalarıyla ulaşılamazlar. Hedefler, hangi alanla ilgili olarak yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve basamaklarına uygun olarak yazılmalıdır. Örneğin, bilişsel alan hedefi yalnızca bilişsel alan ifadeleri ile düzenlenmelidir. Sonuç olarak, öğretimin hedeflerinin taşıması gereken temel özellikler aşağıdaki tabloda bir kez daha vurgulanmıştır. Öğrenci davranışına dönük olma. Hedeflerin, öğrencinin öğretimin sonunda neler yapabileceğini ifade etmesi. Öğrenci yaşantılarına dönük olma. Hedefler, öğrencinin öğretme-öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılımını sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. Öğrenciye uygunluk, öğrencinin ilgi, özellik ve gereksinimlerine uygunluk. Kenetlilik, konu alanı ile ilişkilik. Hedefler, konular, içerik ile bağlantılı olarak ifade edilmelidir. Hedefler bir muhteva, kapsam, içerik ile ilişkili, kenetli olmalıdır. Hedefler ilgili oldukları konu alanını temsil edecek ve kapsayacak ilişkilendirmelere sahip olmalıdır. Açık, seçiklik. Hedef ifadeleri yazan ve okuyanlar için açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Öğrenme ürününe dönüklük. Hedefler öğrenme sürecine dönük değil, öğrenme sonucuna dönük olmalıdır. Yani öğretimi tamamlayan bir öğrencinin ne yapacağını gösterir nitelikte olmalıdır. Güvenilir, tutarlı olma. Hedefler birbirlerini destekler ve mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır. Genellik ve sınırlılık. Hedefler hangi özelliklerin kazandırılacağını belirtecek kadar genel ve kazandıracağı özellikleri başka özelliklerle karıştırmayacak kadar sınırlı olmalıdır. Belli bir davranış grubunu kapsar nitelikte geniş ve aynı zamanda tek bir özelliğe yönelik olmalıdır. Soru tarzı. Hedeflerde bulunması gereken özelliklere ilişkin aşağıda açıklamalar verilmiştir. KPSS 2005. 1. Konuyla bağlantılı olmalı. 2. Herkes tarafından aynı biçimde anlaşılmalı. 3. Belirli bir davranış grubunu kapsar nitelikte geniş ve aynı zamanda tek bir özelliğe yönelik olmalı. 4. Öğrenci tepkisine yönelik olmalıdır. A. 1. Davranışa dönüklük. 2. Açık seçiklik. 3. Genellik ve sınırlılık. 4. Kenetlilik. B. 1. Kenetlilik. 2. Açık seçiklik. 3. Genellik ve sınırlılık. 4. Davranışa dönüklük. C. 1. Kenetlilik. 2. Davranışa dönüklük. 3. Genellik ve sınırlılık. 4. Açık seçiklik. D. 1. Açık seçiklik. 2. Kenetlilik. 3. Davranışa dönüklük. 4. Genellik ve sınırlılık. E. 1. Açık seçiklik, 2. Genellik ve sınırlılık, 3. Davranışa dönüklük, 4. Kenetlilik. Cevap B. Öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrencilere kazandırılması planlanan hedeflerinin belli niteliklerde olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden biri değildir? KPSS 2002. A. Davranışın hangi koşullar altında gösterilmesi beklendiğini belirtme. B. Öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma. C. Gözlenebilir ve ölçülebilir olma. D. Öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma. E. Öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme. Cevap D. 1. Hedefler ilgili oldukları konu alanını temsil edecek ve kapsayacak ilişkilendirmelere sahip olmalıdır. 2. Hedef ifadeleri açık, net ve anlaşılır olmalıdır. 3. Hedefler öğrencinin öğretimin sonucunda neler yapabileceğini ifade etmelidir. 4. Hedefler öğrencinin öğretme, öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılımını sağlayacak özellikte olmalıdır. 5. Hedefler birbirlerini destekler ve mantıksal açıdan tutarlı olmalıdır. Yukarıda verilen hedef özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralama ile verilmiştir? A. Bir kenetlilik, 2 açık seçiklik, 3 öğrenci yaşantısına dönüklük, 4 öğrenci davranışlarına dönüklük, 5 güvenirlik. B. Bir kenetlilik, 2 açık seçiklik, 3 öğrenci davranışlarına dönüklük, 4 öğrenci yaşantılarına dönüklük, 5 güvenirlik. C. Bir kenetlilik, 2 güvenirlik, 3 öğrenciye görelik, 4 öğrenci davranışlarına dönüklük, 5 açık seçiklik. D. Bir güvenirlik, 2 kenetlilik, 3 öğrenciye görelik, 4 öğrenci davranışlarına dönüklük, 5 açık seçiklik. E. Bir güvenirlik, 2 açık seçiklik, 3 öğrenciye görelik, 4 öğrenci davranışlarına dönüklük, 5 öğrenme ürününe dönüklük. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin hedef davranışlarının belirlenmesinde dikkat edilecek ilkelerden birisi değildir? A. Hedefler bireylerin gereksinimlerini ve toplumun beklentilerini kapsamalıdır. B. Hedefler öğretmenin ne yapacağını belirtir ifadeler ile belirlenmelidir. C. Hedefler binişik olmamalı, tamamlayıcı yani bitişik olmalıdır. D. Bir hedefin kapsamı diğer hedeflerin kapsamına girmemelidir. E. Hedefler gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Cevap B. Hedefler. Tekin öğretimin hedeflerini ve hedeflerin düzenlenme esaslarını aşağıdaki gibi açıklamaktadır. Bir toplumun her yönüyle gelişmesinde ve kalkınmasında insanın biçimlendirilmesinde de eğitimin oynadığı rolün önemi yadsınamayacak bir gerçektir. Bir toplum kendisini oluşturan insanlar istendik özelliklere sahip oldukları ölçüde istendik bir toplum haline gelir. Kendisini oluşturan insanları aşan, onların ötesinde bir toplum düşünmek bir ham hayaldir. Bu nedenle her toplum kendi insanını yetiştirmek zorundadır. İşte geniş anlamda hedefler bir toplumun yetiştirdiği insanda bulunmasını öngördüğü özelliklerdir. Her ülke kendi insanlarının belli durumlar karşısında nasıl davranacağını ya da davranması gerektiğini önceden belirler. Okullarda önceden saptanan bu özellikleri öğrencilere kazandıracak ya da belirlenen hedeflere ulaşacak biçimde etkinlikte bulunurlar. Bir toplumun eğitim hedeflerinin genelden özele, soyuttan somuta doğru şöyle sıralandığı görülmektedir. Toplumun uzak hedefleri, eğitimin genel hedefleri, belli bir okul tipinin hedefleri, belli bir dersin hedefleri, belli bir dersteki bir konunun ya da ünitenin hedefleri. Hedefler, yetiştirdiğiniz kişide bulunmasını istediğiniz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikteki özelliklerdir. Bir dersin hedefleri, o dersi alan öğrenciye kazandırılmak istenen yeni davranışlar ya da öğrencinin önceki davranışlarında oluşturulmak istenen değişikliklerdir. Öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlar, bilgi, yetenek, beceri, ilgi, tutum ve alışkanlıklarla ilgili olabilir. Bundan hareketle bazı eğitimciler eğitim hedeflerini ilkin bilişsel, duyusal ve psikomotor diye üç ana alana ayırmışlar. Sonra da bu alanların her birindeki hedefleri kendi aralarında aşamalı olarak sınıflama girişiminde bulunmuşlardır. Düzeyi, süresi, içeriği ne olursa olsun bir ders ya da kursla ilgili olarak yapılacak ilk iş o dersin ya da kursun hedeflerinin belirlenmesidir. Çeşitli eğitim etkinliklerinin seçimi, saptanan hedeflere ulaştırmadaki işe yararlılığı bakımından yapılacaktır. Programın etkili olup olmadığı da, onun hedeflerine ulaşmadaki, yani öğrenci davranışında istenilen değişmeleri oluşturmadaki başarı derecesine göre karara bağlanacaktır. Bu nedenle, daha öğretim etkinliğinin başında hedeflerin yani öğrenci davranışında oluşturulmak istenen değişikliklerin belirlenmesi zorunluluğu vardır. Bir dersin hedefleri önceden saptanmış ve açıkça belirtilmiş değilse, o ders için uygun malzeme, içerik ve öğretim yöntemi seçilemeyeceği gibi o ders etkilice değerlendirilemez de. Hedeflerin hem eğitim durumlarının seçiminde ve düzenlenmesinde hem de sınama durumlarının hazırlanmasında işe yarayabilmesi için onların belli kurallara göre ifade edilmesi ve gözlenebilir öğrenci davranışlarına çevrilmesi gerekir. Hedeflerin ifadesi. Hedeflerin ifadesinin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak hepsi de önemli olan birçok noktanın açıklığa kavuşturulması bir zorunluluktur. Bir yandan bu zorunluluğun bilincinde olduğumuz, öte yandan bu konunun program geliştirme alanındaki kitapların işi olduğunu düşündüğümüz için burada yalnızca çok önemli gördüğümüz birkaç noktayı belirtmekte yarar gördük. 1. Hedefler öğrenci davranışı bakımından ifade edilmelidir. Çünkü hedef, öğrencide gerçekleştirilmek istenen davranış değişikliğinin kendisidir. Oysa ki çoğu kez öğretmenin yapacağı işlerin hedefler olarak gösterildiği görülür. Örneğin aşağıdaki iki ifadeye bakınız ve aralarındaki farka dikkat ediniz. 1. Okuduğunu tam ve doğru olarak anlayabilme. 2. Öğrencinin okuduğu anlama yeteneğini geliştirmek. Hangisi öğrenme ürününü gösterir? Kuşkusuz birincisi. İkinci cümle öğretmenin davranışını vurgular. Hedefler öğretmenin yapacakları açısından ifade edildiğinde öğretmen belki gerçekten denileni yapmış, yani kendi hedefine ulaşmış olabilir. Fakat böyle olması programın hedefine ulaşıp ulaşılmadığına, yani öğrenci davranışında istenen değişmenin oluşup oluşmadığına ilişkin hiçbir bilgi vermez. 2. Hedefler, öğretim sonunda öğretimi başarı ile tamamlayan bir öğrencinin ne yapabileceğini göstermelidir. Bu, hedefin bir öğrenme ürününü ifade etmesi gereğini vurgular. Bazı hedef ifadelerinin öğrenme ürününden çok öğrenme sürecini dile getirdiği gözlenir. Aşağıdaki iki cümle bu ayrımı gösterir. 1. Öğrenci, fizikteki temel ilkelerin bilgisini kazanır. 2. Fizikteki temel ilkeleri yeni durumlara uygulama gücü. Hangisi bir öğrenme ürününü ifade eder? İkinciyi seçtiyseniz doğru bir seçim yaptınız. Birinci cümle öğrenmenin gerçekleştiğini kanıtlar nitelikteki davranış tipinden çok bilginin kazanılmasını, öğrenme sürecini vurgulamaktadır. 3. Çok sık görülen diğer bir durum, bir kursun tanımının ya da bir dersteki konu başlıklarını hedef ifadeleri olarak sunulmasıdır. Bir kursun tanımı ya da konu başlıkları hedef olarak gösterildiğinde araç ile amaç birbirine karıştırılmış olur. Konular amaç değil, hedeflere ulaşmada kullanılan araçtır. Kurs tanımı, kursun ne ile ilgili olduğunu, kapsamını ve yöntemini belirtir. Oysa ki hedefler, kurs sonunda başarılı bir öğrencinin ne yapabileceğinin ifadesidir. Şimdi şu iki cümleyi karşılaştıralım ve hangisinin doğru bir hedef ifadesi olduğunu bulalım. 1. Bir cümlenin ögeleri. 2. Bir cümleyi ögelerine ayırabilme. Doğru cevap kuşkusuz ikinci cümledir. Birinci cümle konu başlığından başka bir şey değildir. Cümlenin ögeleriyle ilgili olarak öğrenciden ne beklendiğini gösterir en ufak bir belirti yoktur. 4. Bir hedef tek bir öğrenme ürününü ifade etmelidir. Uygulamada bazı hedeflerin birden çok öğrenme ürününü kapsadığı görülmektedir. Aşağıdaki iki cümleye bakınız. Hangisi yalnızca bir tane ürün içeriyor? 1. Bilimsel yöntemi bilme ve etkili bir biçimde uygulayabilme. 2. Bir ünite öğretim planı yapabilme. Kuşkusuz doğru cevap ikincisidir. Birinci cümle olası ürünler olarak hem bilmeyi hem de uygulamayı da içermektedir. Her biri için ayrı bir hedef yazmak daha iyidir. Nedenine gelince, bazı öğrenciler bilimsel yöntemin bilgisine sahip oldukları halde onu etkilice uygulayabilirler. 5. Hedef hem bir ilgili davranışlar örüntüsüne işaret edecek ya da genelleme yoluyla öğrenmeye olanak verecek denli genel hem de öğretimi yönlendirecek denli özgül olmalıdır. hedefler için uygun genellik düzeyini seçmek oldukça güç bir iştir. Dahası, hedeflerin genellik düzeyi, hedefler listesinin hazırlanmış olduğu öğretim süresine bağlı olarak da değişecektir. Bir kursun hedefleri, o kurstaki bir öğretim ünitesinin hedeflerinden zorunlu olarak daha genel olacaktır. Şimdi şu üç hedef önerisine bakalım. 1. Türkçeyi kullanarak başkalarıyla etkili iletişim kurabilme. 2. Duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerini belli bir maksada yönelik olarak yazıyla açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edebilme. 3. Cümlelerde noktalama işaretlerini doğru kullanabilme. Birinci cümle çok geneldir. Sözel iletişim, konuşma, dinleme, yazma, okuma gibi 4 etkinliği içerir. Bu etkinliklerin her biri kendi başlarına bir ya da daha çok hedef oluşturacak kadar geneldir. Nitekim ikinci cümle, yazma etkinliğiyle ilgili bir hedefi deneyimlemektir. Üçüncü cümle, en özgül olanıdır. O, büyük bir olasılıkla daha genel bir hedef altında, yazmada imla ve dil bilgisi kurallarını uygulayabilme. Dil bilgisi kurallarına uygun olarak doğru ve anlamlı cümle kurabilme gibi. Yer alabilecek bir davranış cümlesi, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma gibi olabilir. Bu nedenle ikinci cümle istendik genellik düzeyine en yakın olanıdır. 6. Hedeflerin hangi konu içeriğiyle ilgili olarak gerçekleştirilecekleri de belirtilmelidir. Bunu sağlamanın en etkili yolu, bir yanında konuların, öteki yanında ise bu konular içinde gerçekleştirilecek hedeflerin yer aldığı iki boyutlu bir tablo, belirtge tablosu hazırlamaktır. Hangi konular içinde hangi hedeflerin gerçekleştirilmeye çalışacağını belirtmektedirler. Aşağıdaki belirtge tablosuna TEKİB 2004 sayfa 15 örnek bir model verilmiştir. Hedeflerin gözlenebilir öğrenci davranışlarına çevrilmesi. Hedefler, belli bir konu içeriğiyle kenetli olarak öğrenci davranışı bakımından ifade edilmiş olsalar bile, yine de istenilen açıklık ve belirginlikte olmayabilir. Örneğin, Türkçe dersinin hedefleri arasında okuduğunu tam ve doğru olarak anlayabilme diye bir hedef vardır. Bu hedef, öğrenci davranışı bakımından iade edilmiş olmasına karşın, öğretme durumları düzenlemede ve bu hedefe ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilgi toplamada kullanılacak test durumları hazırlamada işe yarar belirginlikte değildir. Onun için, bu hedef kendisine ulaşıldığına kanıt olabilecek gözlenebilir öğrenci davranışlarına çevrilmelidir. Okuduğunu tam ve doğru olarak anlayabilme hedefine ulaşıldığına kanıt olabilecek gözlenebilir öğrenci davranışları arasında şunlar yer alabilir. 1. Verilen bir metne uygun başlık bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Okuduğu bir metnin ana fikrini bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 3. Ana fikrin belirtildiği cümle ya da paragrafı bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 4. Metinde geçen ve daha önce hiç karşılaşmamış olduğu yeni sözcüklerin anlamlarını metnin bütünlüğü içinde sözün gelişinden kestirerek söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 5. Ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 6. Metinde genel olarak kullanışından başka bir anlamda kullanılan sözcüklerin ya da sözcük gruplarının eğer varsa metindeki anlamlarını bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 7. Metinde geçen belli bir ifadenin denge olan ifadeyi bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 8. Metindeki çelişen fikirleri ve düşünce tutarsızlıklarını eğer varsa bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. Hedeflerin davranışlara dönüştürülmesinde işe vuruk hale getirmede göz önünde bulundurulması gereken belli noktalar vardır. Bunlar maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir. 1. Davranış gözlenebilir, doğrudan ya da dolaylı biçimde ölçülebilir olmalıdır. 2. Bir hedefin altında yer alan her bir davranış kesinlikle o hedefle ilgili olmalıdır. Üstelik bir hedefin dengi olarak listelenen davranışlar o hedefi tam kapsamıyla yansıtabilmelidir. Başka bir deyişle, bir hedefin altında bulunması gereken tüm kritik davranışlar bulunmalı ve o hedefe ulaşıldığına kanıt sayılmayacak nitelikteki hiçbir davranışla ilgili davranışlar arasında yer almamalıdır. 3. Belli bir hedef altında yer alan her bir davranış ifadesinin sınırları belli olmalı ve o hedef altındaki başka bir davranış ifadesinde kapsanmış olmamalıdır. 4. Davranış kapsamlı olmalıdır. Nasıl ki bir hedef davranışlar örüntüsü ise, davranış da bir davranımlar örüntüsü olmalıdır. Bir davranış ilgili davranımların tümünü kapsamalıdır. Örneğin, 4 ile 5'i toplama, noktalı virgülü yerli yerinde kullanma gibi ifadeler yeterince kapsamlı değildir. Bu konulardaki ilgili davranışlar, sözü edilen davranımları da kapsayacak biçimde 100'e kadar olan sayıları birbirleriyle toplama, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma diye ifade edilebilirdi. Hedeflerin davranışa dönüştürülmesi işini öğrenci açısından biraz daha açıklığa kavuşturacağı düşüncesiyle aşağıda bu konuyla ilgili iki örnek daha sunulmuştur. Örneklerde ilkin hedef ifadesi, sonra da o hedefe ulaşıldığına kanıt olabilecek kritik davranışların listesi verilmiştir. Hedef, sözcük, kelime bilgisi. 1. Bir sözcüğün doğru tanımını söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 2. Belli bir tanımın karşılığı olan sözcüğü söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 3. Bir sözcüğün eş anlamlısı olan sözcüğü ya da sözcükleri söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 4. Bir sözcüğün karşıt anlamlısı olan sözcük ya da sözcükleri söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 5. Bir sözcüğün yakın anlamlısı olan sözcük ya da sözcükleri söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. 6. Verilen sözcükler arasından anlam bakımından diğerleriyle uyuşmayan, diğerlerinden ayrı düşen sözcüğü seçip işaretleme. 7. Verilen sözcükler arasından anlam bakımından bir grup oluşturanları söyleme, yazma ya da seçip işaretleme. 8. Verilen sözcükleri eş anlamlılık, karşıt anlamlılık ya da yakın anlamlılık bakımlarından eşleştirme. 9. Birden çok anlamı olan sözcüklerin çeşitli anlamlarını söyleme ya da yazma. 10. Yakın anlamlı sözcükler arasından belli bir anlamı en iyi karşılayanları bulma, söyleme, yazma ya da önerilenler arasından seçip işaretleme. Her hedef yukarıdaki örnekte de gösterildiği gibi davranışsal olarak tanımlandığında öğretmen işi hem eğitim durumu hem de test durumu hazırlamada son derece kolaylaşır. Çünkü öğretimle gerçekleştirilecek ya da öğretim sonunda ölçülecek olan davranışlar açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Bundan sonra yapılacak iş, bir yandan sözü edilen davranışları öğrencilerin yapmalarına olanak verecek eğitim durumları düzenlemek, öte yandan bu davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini anlama olanağı verecek test durumları hazırlamaktır. Hedefler saptandıktan ve yukarıda belirtilen biçimde ifade edilip gözlenebilir öğrenci davranışlarına çevrildikten sonra neler, nasıl öğretilecek sorusunun cevaplandırılmasına gelir sıra. Aslında bu, saptanmış olan hedeflere nasıl ulaşılabilir sorusunun bir başka söylenişidir. Bu soru, hedefe ulaştırıcı konu içeriği, ders araç gereçleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesiyle cevaplandırılmış olur. Program açısından hedeflerin gerçekleşmesi, öğrenci açısından ise öğrenmenin ortaya çıkması, öğrencinin içinde bulunduğu çevreyle etkileşimi yoluyla olur. Bir öğretmen öğretim programının hedeflerini belirlerken aşağıdaki soruları sormalıdır. Hedefler öğrencilerin gereksinimlerine ve düzeyine uygun mu? Hedefler toplumun beklentilerine uygun mu? Konu alanının özelliklerine uygun mu? Ulaşılabilir, gerçekleştirilebilir nitelikte mi? Sistematik tutarlı mı? Hedef ifadeleri anlaşılabilir mi? Soru tarzı. Öğretim süreci ile ilgili olarak yapılan birçok düzenlemede hedef davranış başlangıç olma özelliğine sahiptir. Bunu şu şekilde formüle edebiliriz. Öğretmen yeni bir sınıfta derse girecektir. Öğretmen derste kullanacağı öğretim yöntemlerini, tekniklerini, zamanı ve süreyi belirleyecektir ya da sınıfta kullanacağı araç gericileri belirleyecektir. İlk yapılması gereken nedir? Bu tür öğretim sürecine ve işleyişine ilişkin olarak öğretmenin yapması gereken ilk iş hedef davranışları belirlemek ve sonraki süreçte onları dikkate almaktır. Aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim düzeyinde amaçların belirlenmesinde diğerlerine göre daha az etkilidir? KPSS 2005. A. Toplumsal değer yargıları. B. Toplumun yaşam biçimi. C. Bireyin geleceğe yönelik ihtiyaçları. D. Konu alanının temelleri. E. Toplumdaki istihdam olanakları. Cevap E. Öğretme öğrenme süreci sonunda öğrencilere kazandırılması planlanan hedeflerin belli niteliklerde olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden biri değildir? KPSS 2002. A. Davranışın hangi koşullar altında gösterilmesi beklendiğini belirtme. B. Öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma. C. Gözlenebilir ve ölçülebilir olma. D. Öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma. E. Öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi hedef davranışlara bağlı olarak belirlenmez? KPSS 2002. A. Test durumları. B. Değerlendirmede kullanılacak ölçütler. C. Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar. D. Öğrenme öğretme etkinlikleri. E. Eğitimin genel hedefleri. Cevap E. Hedef alanları ve örnekler. Bilişsel, kognitif hedef alanları. Düzeyi. 1. Bilme, hatırlama. Kavram bilgisi, olgu bilgisi, araç gereç bilgisi, sıralama bilgisi, sınıflama bilgisi, yöntem bilgisi. Göstergeleri, hatırlama, tanıma. Örnekler, vücudumuzu tanıyalım ünitesinde geçen kavram bilgisi, maddenin çeşitlerini sınıflama bilgisi, Türkçe'de yazım kuralları bilgisi, Türkiye'nin komşu ülkeleri bilgisi, eğitim programının ögeleri bilgisi, yön bulmada kullanılan teknikler bilgisi. Düzeyi 2. Kavrama. Çevirme, yorumlama, öteleme. Göstergeleri, önemini açıklama, neden sonuç açıklama, ilişkisini kurma, ana fikrini bulma, özetleme, çevirme, yorumlama, tahmin etme, yordama, başka bir forma çevirme, kestirme, resmederek açıklama, anlamını değiştirmeden başka bir ifade ile sunma. Örnekler. İngilizce dersinde pasif cümleleri aktif cümlelere çevirebilme, tarih dersinde haritayı okuyabilme, okuduğu parçanın ana fikrini çıkarabilme, okuduğu bir parçaya başlık bulma, bir metni yorumlayabilme, dil bilgisi kurallarını kavrayabilme, bir metni özetleme, suyun buharlaşması olayını resmederek açıklama, benzerlik ve farklılıkları açıklama, var olan ilişkileri açıklama, verilen bir grafikten anlam çıkarabilme, coğrafya dersinde bir olayın sonucunu kestirebilme, tahmin edebilme, bir kavrama örnek verebilme. Düzeyi 3. Uygulama. Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan bir durumda uygulama. Göstergeleri uygulayabilme, gösterme, deneme, kullanma, çizme. Örnekler: arkadaşlarıyla ilişkilerinde demokratik ilkeleri kullanabilme, verilen bir problemi formül kullanarak çözebilme, kuralına uygun cümleler yazabilme, fen bilgisi dersinde deney yapabilme, yön bulma bilgisi harita üzerinde gösterilme, çemberin çevresini ve alanını hesaplayabilme. Düzeyi 4. Analiz. Göstergeleri: ögelerini ayırabilme, ilişkileri belirleyebilme, şemalaştırma, inceleme, alt bölümlere ayırma. Örnekler: okuma parçasını bölümlerine ayırabilme, okuma parçasını tarih, yer, kahramanları, olaylarına göre inceleyebilme, kimya dersinde maddelerin bileşenleri arasındaki ilişkiyi saptayabilme, öğretim programının ögeleri arasındaki ilişkiyi belirleyebilme, Osmanlı Devleti'ni dönemlerine göre inceleyebilme. Düzeyi 5. Sentez. Özgün ve yeni bir ürün ortaya koyabilme. Göstergeleri: orijinallik, özgün bir bütün meydana getirme, yaratma, yapılandırma, öneride bulunma, derleme. Örnekler: kurallara uygun bir kompozisyon yazabilme, kimya dersinde yeni bir deney tasarısı hazırlayabilme, özgün bir öykü yazabilme, özgün bir şiir yazabilme, Türkiye'de enflasyonun düşürülmesine ilişkin yeni yaklaşımlar önerebilme. Düzeyi 6. Değerlendirme. Bir ürünü bir ölçütle karşılaştırıp değerlendirme. Göstergeleri: yargıda bulunma, karar verme, değerlendirme, takdir etme, eleştirme, karşılaştırma. Örnekler: Atatürk ilkelerinin ülkemiz ve dünya ülkeleri açısından önemini değerlendirebilme, bir kompozisyonun eleştirisini yapabilme, beden eğitimi dersinde bir davranışı ölçütüne göre değerlendirebilme, büyüklere saygı, küçüklere sevgi duyma tutumu kazanma. Soru tarzı: bilişsel öğrenmelerle ilgili aşamalı sınıflamada uygulama basamağının içerdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Öğrenilenleri ilk kez karşılaşılan bir durumda kullanma. B. Ortaya konmuş bir ürünün ögelerini belirleme. C. Ortaya konmuş bir üründeki ilişkileri belirleme. D. Yeni ve özgün bir ürünü ortaya koyma. E. Bir ürünün belli ölçütlere uygunluğunu belirleme. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisinin noktalama işaretlerini doğru kullanabilme hedefine erişmiş olan öğrencileri diğerlerinden ayırma gücü en azdır? KPSS 2001. A. Verilen bir yazıda eksik bırakılmış noktalama işaretlerini doğru olarak tamamlama. B. Bir yazıda hatalı konulmuş olan noktalama işaretlerini saptama. C. Noktalama işaretlerinin cümledeki görevlerini yazma. D. Noktalama işaretleri kusursuz olan cümleler yazma. E. Noktalamanın bir yazıdaki anlama nasıl etki ettiğini gösteren örnekler bulma. Cevap C. Verilen hedef davranışın başta verilen hedef düzeyi için uygun bir örneği aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. Hedef düzeyi: A. Bilgi. Hedef davranış: ögelere ayırabilme. Hedef düzeyi: B. Analiz. Hedef davranış: özgün bir bütün meydana getirebilme. Hedef düzeyi: C. Kavrama. Hedef davranış: başka bir biçimde ifade edebilme. Hedef düzeyi: D. Alma. Hedef davranış: saygı duyma. Hedef düzeyi: E. Değerlendirme. Hedef davranış: yordama. Cevap C. Türkçe dersinde anlatım üzerinde durulurken bir öğrencinin özgün bir öykü yazması aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine örnek olabilecek bir düzeye eriştiğini gösterir? KPSS 2002. A. Kavrama. B. Hatırlama. C. Değerlendirme. D. Analiz. E. Sentez. Cevap E. Aşağıdaki davranışlardan hangisi suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde öğrenildiğini gösteren bir kanıt olamaz? KPSS 2001. A. Olayı değişik bir örnekle açıklama. B. Olayı kendi ifadesiyle açıklama. C. Olayın kitaptaki tanımını söyleme. D. Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme. E. Olayı resmederek ifade etme. Cevap C. Aşağıdaki sorulardan hangisinin bilişsel alan sınıflamasına göre diğerlerinden daha yüksek düzeydeki bir hedef davranışı ölçmeye yönelik olduğu söylenebilir? KPSS 2004. A. ATP ne demektir? B. Kök hücre çalışmaları neler getirebilir? C. Doku çeşitleri nelerdir? D. Biyoloji biliminin konuları nelerdir? E. Biyolojinin alt alanları nelerdir? Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi kavrama düzeyinde bir hedef alanı değildir? A. Bir konuyu resim yaparak açıklama. B. Bir cümlenin anlamını açıklama. C. Okuduğu bir hikayenin sonucunu tahmin etme. D. Okuduğu bir şiiri bölümlerine ayırma. E. Verilen bir grafiği yorumlama. Cevap D. Duyusal efektif hedef alanları. Düzeyi: bir, alma. Göstergeleri: farkında olma, almaya açık olma, seçici dikkat. Örnekler: fen bilgisi dersinde dikkatini konuya yöneltme, ekonominin ülkemiz kalkınmasındaki öneminin farkında olma, bir müzedeki eserlere dikkatle bakma, öğretmenin konuşmasını dinlemeye duyarlılık, ilgi alanına uygun kitabı seçmede dikkatli oluş. Düzeyi: 2. Tepkide bulunma. Göstergeleri: uysallık, istekli olma. Örnekler: fen bilgisi dersinde soru sormaya ve cevap vermeye istekli olma, sınıfın kurallarına uyma, Türkçe dersinde konuyla ilgili tartışmalara katılma, Atatürk Haftası ile ilgili etkinliklerde görev almaya hazır oluş. 3. Değer verme. Düzeyi: göstergeleri: kabullenme, adanma, takdir etme. Örnekler: ders araçlarını korumayı takdir ediş, matematik dersinde problem çözmeyi isteklilik, bilimin rolünü takdir etme, sınıf kurallarına uymaya önem verme. Düzeyi 4. Örgütleme. Göstergeleri: değeri kavramsallaştırmış, değerle örgütlenmişlik. Örnekler: sınıf kurallarına uymada kararlılık, Atatürk'e saygı duymada kararlılık, bir bilim dergisine abone olma. Düzeyi 5. Kişilik haline getirme. Göstergeleri: nitelenmişlik, oluş. Örnekler: Atatürkçü kişiliğe sahip oluş, ülkesine ve milletine sahip oluş, yasalara saygı duymayı alışkanlık edinmişlik. Soru tarzı: 1. Farklı düşüncelere hoşgörülü olma. 2. Demokratik ilkelere uyma eğilimi gösterme. 3. Düşünceleri yansıtan bir kompozisyon yazma. 4. Buz pateninde yeni bir hareketi kolayca uygulama. 5. Eğitim için yeni bir eğitim modeli geliştirme. Yukarıdakilerden hangileri duyusal alanla ilgili hedeflere örnektir? KPSS 2003. A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 4 ve 5. D. 1, 2 ve 3. E. 3, 4 ve 5. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin hedefleriyle ilgili sınıflamada duyusal alan içinde yer alır? KPSS 2002. A. Bir müzik aleti çalma. B. Toplama işlemi becerisi. C. Bilgisayarda kelime işlem programını kullanma. D. Topluluk karşısında konuşma. E. Fen bilgisine yönelik tutum. Cevap E. Devinimsel, psikomotor hedef alanları. 1. Uyarılma düzeyi. Göstergeleri, algılama, bedensel hazır olma. Örnekler, ilk yardım becerilerini izleyebilme, öğretmenin gösterdiği davranışları izleme. Düzeyi. 2. Kılavuzla yapma. Göstergeleri, kılavuzla yapma. Örnekler, ilk yardım becerilerini öğretmenin yardımıyla yapabilme, bir maketi öğreticinin yardımıyla iğne yapabilme. 3. Beceri haline getirme düzeyi. Göstergeleri, istenilen nitelikte yapma, istenilen sürede yapma. Örnekler, ilk yardım becerilerini yapabilme, bir hastaya iğne yapabilme, bir arabayı kullanabilme, bir deneyi yapabilme. 12. kaset, 1. yüzün sonu.